Sayın Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi. Teşekkür ederiz öncelikle yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
17 Aralık'tan bugüne yaşanan süreci özetle değerlendirecek olursanız, her gün bir gelişme oluyor. Bugün son olarak savcı Zekeriya Öz tehdit edildiğini açıkladı. Neler yaşanıyor, ne oluyor Türkiye'de?
Vallahi Türkiye'de inanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Şöyle söyleyeyim, Türkiye hani Osmanlı tarihini de ele aldığınızda bana göre ikinci bir fetret devrini yaşıyor. Şimdi bir ülke düşünün, bunları hep kurumsal anlamda söylüyorum, bakın kişiler anlamında değil ama yargının verdiği bir karar yürütme tarafından yerine getirilmiyor. Ve açıkça yargıya meydan okunabiliyor. Bir tırda arama yapılmak isteniyor, vali engelleyebiliyor savcıyı, yargı kararı yerine getirilmiyor. Yani açık bir meydan okuma var. Bu da bana göre bir tür yeniçeri ayaklanması. Şimdi bunlar niye yaşanıyor? Çünkü maalesef bu 11 yıllık iktidarı döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi ülkenin genleriyle, genetiğiyle, kimyasıyla, kodlarıyla oynadı. Devlet otoritesi ortadan kalktı. Devletin yerini adeta 3 tane paralel devlet aldı. Birincisi bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisi bir devlet haline dönüştü. Buna biliyorsunuz doktrinde parti devleti deniyor. Naziler döneminde gördüğümüz, yani partiyle devletin özdeşleşmesi. Nitekim başbakanın sürekli kullandığı benim valim, benim polisim ifadesi buna bir örnektir. Biliyorsunuz demokrasilerde polis kimsenin polisi olmaz, devletin polisi olur. Vali siyasi iktidarın valisi değil, devletin valisi olur. Yani yaşanan şudur özetle. 3 tane paralel devlet demiştim. Birisi Adalet ve Kalkınma Partisi, kendisi devlet oldu. İkincisi bizzat söylediği o paralel yapı chat ediyor şimdi efendim. Ve üçüncüsü Güneydoğu'da artık yol kesen, kimlik soran, tapu dağıtan, vergi toplamaya başlayan bir yapı. Bir tek ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalmamış durumda. Aslında yaşananları şöyle özetlemek de mümkün. Şu anda Türkiye devlet erkini elinde bulunduran güçle, yani siyasi iktidarla, bu erki kendi isteği, onayı ve rızasıyla paylaştığı o malum yapı arasındaki güç ve iktidar savaşına tanık oluyor. Bu güç ve iktidar savaşı da yargı ve emniyet üzerinden yapılıyor. Tam bir vahşi batıya dönmüş. Erken kalkan yol alıyor. Bir soruşturma yapılıyor. Öğleden sonra o soruşturmayı yürüten polisler ve savcı görevden alınıyor örneğin. Dolayısıyla böyle bir kaotik ortam, yani buna hukuk kargaşası ya da kargaşa hukuku demek mümkün. Yargı boğulmaya çalışılıyor. Yani bir başbakan düşünün ki açık açık HSYK'yı tehdit edebiliyor, Danıştay'ı tehdit edebiliyor, savcıya açık açık seninle daha işimiz bitmedi diye tehdit yöneltebiliyor. Şimdi böyle bir yapı, ama bunun yanında bir de çok ciddi yolsuzluk iddiaları var. Ben gene masumiyet karinesine her zaman saygı duyan bir insanım ama çok ciddi belirtiler var. Bu soruşturmaların önü kesilmek üzere kapatılmak isteniyor. Çünkü siyasi iktidara kadar uzanıyor. Hukuk eğilip bükülerek, mesela bir gecede yönetmelik değiştirilerek bu soruşturmalar kapatılmak isteniyor. Böylece siyasi iktidar mensuplarına ya da yakınlarına bir tür suç işleme ayrıcalığı ve özgürlüğü yaratılmaya çalışılıyor. Burada tabii siyasi iktidar inandırıcı değil. Çünkü Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve benzeri davalarda hiç aklına gelmeyen soruşturmanın gizliliği, efendim masumiyet karinesi, özel hayatın gizliliği gibi ilkeleri şimdi birdenbire hatırlamış konuma geliyor. Bir çetenin varlığından bahsediyor. Ama 11 yıllık iktidarlarında elinde devletin bütün gücü olmasına rağmen bundan haberdar olmaması mümkün değil. Çünkü bu hukuksuzluk yolunda beraber yürüdüler. Beraber yaptılar bütün bu hukuksuzlukları. Şimdi o yapıyı tasfiye etmeye çalışıyor. Zaten başbakan inlerini bulacağız demedi, dikkat ediniz. İnlerine gireceğiz dedi. Yani demek ki o inlerin de ne olduğunu, nerelerde olduğunu da çok net biliyor. Danışmanı milli orduya kumpas yaptılar diyor. Bunu nereden bildiği bir yana, niye o zaman o dönemlerde susup da şimdi bunları söylüyor? Yani devlet otoritesi ortadan kalkmış. Bütün kurallar, her şey ortadan kalkmış, hukuk bir oyuncak haline gelmiş, rakibi yaralamanın bir vasıtası haline dönüşmüş. Böyle bir ortamda Türkiye şu anda. Hiç kimsenin hukuk güvenliği de kalmamış durumda. Yani hukuk güvenliği diye bir şey yok artık ülkede. Çünkü hukuk diye bir şey yok. Hatta şöyle bitireyim bu kısmı. Biliyorsunuz hukuk devleti çok üstte bir yer. Hukuk devletinin bir gerisi kanun devleti. Şimdi Türkiye kanun devleti dahi olmaktan çıkmış durumda. Bıraktım hukuk devletini, kanun devleti dahi olmaktan çıkmış durumda. Durum bu.
Kamuoyunda yargıya olan güvenin azaldığına işaret eden yorumlar yapıyorsunuz. Sizce bu güven nasıl kazanılır? Bundan sonra ne olur?
Şimdi bakın, tabii hakikaten o kadar yargıya olan güven kayboldu ki gerçekten içinden çıkılamaz bir hale geldi. Ama biliyorsunuz bir toplumda adalete olan, yargıya olan güven ve inanç ortadan kalkarsa o toplum yaşayamaz. Bu böyle gidemez. Ama ben açık söylüyorum, işte yargılamanın yenilenmesi o bu değil. Türkiye'nin bir restorasyona, bir yenilenmeye ihtiyacı var. Yani bütün bu sorunlar bu siyasi iktidarla çözülebilecek sorunlar değil. Çünkü bu siyasi iktidar yargıya bir kere inanmıyor. Hukuka inanmıyor. Demokrasiye inanmıyor. Denetimi kabullenmiyor. Yani yargı bizim ayağımıza pranga diyen, elimde olsa hepsini cezalandırırım diyen bir zihniyetten demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı çıkmaz. En fazla aslında itirafta o. Ya biz yargıyı kendimize bağlayamamışız. Bak öbür yapı ele geçirmiş. Şimdi kendimize bağlamak istiyoruz itirafı bu. Dolayısıyla bu zihniyetten bunlar çıkmayacağına göre Türkiye'de ancak milli değerlere saygılı, hukuka, demokrasiye, yargı bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne inanan, bunları içselleştiren bir siyasi iktidarla ancak bunlar çözülür diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani yargıyı her gün tehdit eden bir zihniyetten maalesef başka bir şey çıkamaz.
İstanbul Barosu Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Ümit Kocasakal, çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.